Ayrım 16. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele. 1915-1916 cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 217. Türk hükümeti çok ihtiyatlıydı. Zayıf olduğu zaman Ermenileri pohpohluyor, yüzlerine karşı övgülerde bulunuyor, taşnak liderler Aram, Vremyan ve İskan'a idarenin danışmanları gibi davranıyordu. Ermeniler ülkedeki herhangi bir karışıklığın nedeni olmamak için üzerlerine düşeni yapmaya çalışıyorlardı. Hükümetle Ermeniler arasındaki tek gerginlik zemini Ermeni firariler meselesiydi. Silahları alınan Ermeni askerler görev yerlerinde kalmaya cesaret edemeyerek firar ediyorlardı. Türk hükümetinin 14 ila 60 yaş arasındaki bütün Müslümanları silahlandırdığı anlaşılınca Ermeni askerler de artık teslim olmak istemiyor, karılarıyla ve çocuklarıyla birlikte ölmeye karar veriyorlardı. Bazı Türk yetkililer Ermenileri silahsızlandırmanın yanlış olduğunu itiraf ediyorlardı. Çünkü Ermenilerden fazla Kürt firari vardı. Fakat hükümet Kürtleri Ermenileri suçladığı kadar suçlamıyordu. Bütün bu sorunları tartışmak için piskopos yardımcısı Yeznik Vartabed'in başkanlığında Van'daki bütün Ermeni kesimlerin temsil edildiği bir toplantı yapıldı. Kevork Ağa Cidaciyan'ın evinde yapılan bu toplantıda şu sonuçlara varıldı. Türk hükümeti Ermenilere şüpheyle muamele ediyor, bütün işler, ticaret, tarım durmuştur. Norduz, Gerger, Garzan gibi bölgeler sakinlerinden temizlenmiştir. Saray ve başkale Ermenileri Rus ordusu geri çekildikten sonra yok edilmiştir. Bir devrim durumunda Van Ermenileri bir süre dayanabilirler. Ama Ermenistan'ın tümü göz önüne alındığında Türklerle barışı her ne pahasına olursa olsun korumak gereklidir. Bazı firarilerin önemli nedenlerden dolayı o anda teslim olamayacakları için hükümete bunların yerine muafiyet bedeli ödenmesinin teklifine karar verildi. Toplantıda bu konuların milletvekili Vremyan ve Türk psikolojisini bilen bir danışman olarak Avedis Efendi Terzi Başyan aracılığıyla müzakere edilmesine de karar verildi. Benzer konular doğrultusunda bazı tüccarların da müzakereler başlatması teklif edildi. Bir hafta sonra Türkler ve Ermeniler Cidaciyan'ın evine ortak bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda hükümet politikaları nasıl değişirse değişsin, komşular olarak beraber yaşama kararlılığı belirtildi. Türkler hükümete devrime mahal verecek bir şey yapmamasını söylemeye söz verdiler. Fakat durum tatmin edici olmaktan uzaktı. Havada bir huzursuzluk vardı. Bütün işçiler hükümet için çalışıyordu. Esnaf dükkanına gidiyor, bazı söylentiler duyuyor, evine geri dönüyor ve 4-5 gün dışarı çıkmıyordu. Hükümetin tavrı cephede elde edilen başarılara veya başarısızlıklara göre durmadan değişiyordu. Bazen çok katı ve mantıksız, bazen ise yumuşak ve barışçıl oluyordu. Bu durumun daha ne kadar süreceği belli olmadığı için herkes rahatsızdı. Katliamlardan korkuyorduk. Türk ordusunun geri çekilmesinden korkuyorduk. Çünkü hiç şüphesiz geri çekilirken yolunun üstündeki her şeyi yakıp yıkacaktı. Hükümet hala kendi erzağını temin etme imkanı tanımadığı için kıtlık olmasından da korkuyorduk. Böyle olursa çiftliklerin ve köylerin yağmalanacağını biliyorduk. Çalışan nüfusun bir kısmı ordudaydı. Sığınmacılara ait sığır ve koyunlar müsaade edilmiş ve satılmıştı. Birçok kişi bana ne olacaksa bir an önce olmasını ve kendilerini bu belirsizlikten kurtarmasını istediklerini söylediler. Aynı zamanda Vanlılar da silahlanmışlar, muhtemel bir olaya karşı gece gündüz sokak köşelerini gizlice gözlüyorlardı. Bahar başında Van'dan birkaç saat uzaklıktaki Van Dısop ya da Tımar bölgesinde isyan çıktı. Bu bölgedeki Erer köyünün sakinleri katledilmiş. Sıra Bayrak köyüne gelince yerli Ermeniler Vanlı Ermenilerin de yardımıyla kendilerini Kürtlere ve jandarmalara karşı savunmuşlar. Ahalinin hazırlık yaptığını, işlerin kötüden daha kötüye gideceğini gören hükümet, piskoposa giderek olaylardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti ve Ermenilerin bayraktaki çalışmayı durdurmak için temsilci göndermelerini istedi. Bu söylenen derhal yapıldı. Bazıları bu arbededen Cevdet Bey'in yerini alan vali muavinini sorumlu tutuyordu. Vali muavini Vremyan'ı kabul etmeyi alenen reddettiği için araları bozuktu. Vremyan Osmanlı Meclisi Mebusan üyesi olduğu için hükümetin izniyle bölgede kalmıştı. Vremyan durumdan vali muavinini sorumlu tutuyordu. O sırada cephede olan Cevdet'e de bu yönde bir telgraf çekti. Cevdet cevabında kendisine teşekkür ederek o gelene kadar huzuru korumasını, dönünce inşallah her şeyi yoluna koyacağını bildirdi. Büyük Perhiz'in son haftası, Dipnot Hristiyanların Paskalya'dan önceki 40 günlük perhizi, çevirenin notu. Cevdet Bey Lez olarak adlandırılan, dipnot Lez, Laz kökenli, editörün notu. Lez olarak adlandırılan 400 eğitimli asker ve birkaç sahra topuyla birlikte Van'a ulaştı ve Ermeniler tarafından saygıyla karşılandı. Fakat o Ermeni köylerinden geçerken askerlerinin Ermeni kadınlara yaptıkları barbarlıklara göz yummuştu. Yukarı Ermeni Vadisi yeni köyünde bazı kadınlara tecavüz edilmiş, silah bulundurdukları bahanesiyle bazı erkekler öldürülmüş, diğerleri ise öldüresiye dövülmüştü. Bunun üzerine genç erkeklerden biri Cevdet'i takip ederek öldürmek istemiş, fakat Ermeni devrimciler buna izin vermemiş. Cevdet Bey şehre varır varmaz Vremyan'a ve şehrin huzurunun korunması için elinden geleni yapan herkese teşekkür etti ve Ermenilerle firariler meselesini görüşmeye başladı. Ermenileri firarilerin en azından bir kısmını teslim etmeye ikna etti. Böylece Türk ve Kürt firarileri geri döndürmekte daha az zorluk çekecekti. Paskalya'dan önceki bir hafta boyunca hükümetle görüşmeler şiddetli kar fırtınası yüzünden ertelendi. Bu sırada Van'da bazı toplarla birlikte 4000 kişilik bir güç bulunuyordu. Endişelenmeyi gerektirecek özel bir neden yoktu ama herkes bir şeylerin olacağını seziyordu. Nitekim oldu da. Hükümetle görüşmeler Paskalya'dan sonra tekrar başladığında Çatak'ta çatışma çıktığı bildirildi. Genel kanı bu olayın arkasında hükümetin olduğu yönündeydi. Hükümet Joseph adında bir taşnak üyesini tutuklamak istemiş, Ermeniler buna izin vermeyince sorun çıkmış. Çatak Van'ın güneyinde 24 saatlik mesafede Dicle'nin kollarından birinin kıyısındaydı. 1895 ve 1896 katliamları sırasında Çataklı Ermeniler büyük başarı ve şerefle kendilerini savunmayı başarmışlardı. Ondan sonra da hükümet bu Ermenileri tuzağa düşürerek katletmek ve yerlerine Kürt ve Türkleri yerleştirmek istemiş ama başarılı olamamıştı. İşte bu Nisan ayında katliamlar o zaman kaldığı yerden tekrar başlamıştı. Bu havalinin özgürlüklerine düşkün Ermenileri 2 ay boyunca, yani Mart sonunda gönüllüler yardımlarına gelene kadar kendilerini cesurca savundular. Cevdet Bey taşnaklardan bir heyet oluşturmalarını ve bu olaylara bir son vermelerini istedi. Bu heyetin üyeleri İskan ve 3 genç Ermeni, Türk bir polis müdürü ve birkaç jandarmaydı. 16 Nisan akşamüstü heyetin Ermeni üyelerinin hepsi bir Kürt köyü olan Hirc'de katledildiler. Bu hükümetin kurduğu bir tuzaktı. Ermeni vadisinden güvenilir bazı kişiler İskan'ın barış delegesi olarak Çatak'a gittiği gün yukarı Ermeni vadisi Ermenilerinin kendisine gelerek "Daha ne kadar sabredeceğiz? Hiçbir şey bırakmadılar. Bir Çatak kalmıştı artık oradaki insanları da katlettiler" dediklerini bize bildirdiler. Doğuştan savaşçı olan İskan ise Ermeni köylülere ne pahasına olursa olsun barışı korumaları gerektiğini söyleyerek hükümetin istediği her şeyi vermelerini, bir köy ateşe verilirse başka bir köye kaçmalarını emretmiş. Burada bir parantez açarak neden hep Taşnak Partisi'nden bahsettiğimi açıklamak istiyorum. Taşnaklar siyasete bulaşmış insanlardı. İttihat ve Terakki Partisi'nin dostu ve danışmanıydılar. Dahası onlarla bir blok oluşturmuşlardı ve meclisteki tartışmalarda hep Türklerin yanında yer alıyorlardı. Taşnakların köylüler, Patrikhane ve Ahtamar Katolikosluğu üstünde büyük etkisi olduğunu bilen hükümet de Taşnakları kendi tarafında tutmayı istiyordu. Ramgavarlar, yani demokratlar, siyasete karışmamışlardı. Van Dosp adında bir gazeteleri vardı. Kendi propagandaları, kendi iş ve eğitimleriyle meşguldüler. Sadece bir kere taşnaklarla bir çatışmaya girmişlerdi. Taşnakların aksine bütün zamanını siyasi işlere verecek özel üyeleri yoktu. Hınçaklar ise sayıca çok azdılar. Liderleri Ardaşes, Solakyan ve Prudiyan seferberlik sırasında tutuklanmış, akabinde de öldürülmüşlerdi. 17 Nisan sabahı Cevdet Bey Taşnak liderlerinden Vremyan, Aram, Avedis Efendi, Terzi Başyan, bir tüccar ve Kevork Ağa Cidaciyan bir toplantı için kendisini ziyaret etmelerini istedi. Aram bir sebepten dolayı gidemedi. Diğerleri gittiler ve alıkonuldular. Daha sonra barış heyeti olarak giden bu kişilerin hükümet tarafından öldürüldüğü bildirildi. Bu durum Ermeniler arasında paniğe yol açtı ve silahlı genç erkekler özel pozisyon aldılar. Yeni kilisenin papazı Nerses, Set Efendi Kapamacıyan ve ben Amerikan misyonerliğine giderek barışı korumak için bizim adımıza hükümetle görüşmelerini istedik. Misyonerler hükümet binasına varmadan Terzi Başyan ve Cidaciyan Ermenilere teslim olmalarını tavsiye etmeleri için serbest bırakıldılar. Fakat Vremyan İstanbul'a gönderilmek üzere tutuldu. Cevdet Bey misyonerlere zaten kendisinin de onları çağırttığını söylemiş. Sonra da ülkedeki huzur bozulduğuna göre Amerikan misyonerlerinin de kendi güvenlikleri için 50 askere yer açmaları gerektiğini eklemiş. Bu korumayı kabul edemeyeceklerse o zaman da aileleriyle birlikte hükümet konağına gitmeleri gerekirmiş. Misyonerler her şeyin bittiği, Cevdet Bey'in tamamen değiştiği izlenimiyle geri döndüler. O gece Ermeniler yeni kilisede bir toplantı yaptılar. O toplantıda Terzi Başyan Efendi görüşmeler sonucunda Cevdet Bey'in onlara söylediklerini anlattı. Cevdet'i etkilemenin mümkün olmadığını, bazen oldukça mantıklı bazen ise sert ve inatçı davrandığını, bütün firarilerin hemen o gün veya ertesi gün teslim olmalarını ve bütün Ermenilerin silahlarını vermelerini istediğini söyledi. Firarilerin bir kısmını kabul etmesinin ve geri kalanı için muafiyet vergisi almasının Cevdet Bey'e bir kere daha teklif edilmesine karar verildi. Signor Sibordone, İtalyan konsolos vekili, Amerikan misyonerleri ve Ermeni tüccarlar Cevdet'e bu yönde teklifler yaptılar ama niyetinin ne olduğunu anlayamadılar. Bazen yemin billah ederek en karışık zamanlarda Van'ı huzur içinde yöneten babası Tahsin Paşa'nın ismini halel getirmeyeceğini açıklıyor, bazense iddetle şunları söylüyordu: "Bu şehirde ya yalnız Türkler ya da yalnız Ermeniler kalacak. Çatağın işini bitirdikten sonra Van'ın sırtını yere getireceğim. Babamın evi hariç ayakta duran tek bir ev dahi bırakmayacağım. Ne erkeklere, ne kadınlara, ne gençlere, ne de yaşlılara acıyacağım. Ermeniler firarilerini ve silahlarını teslim etmeli ve barakalara gitmek üzere penceremin önünden geçmelidirler. Eğer tek bir tabancanın bulunduğunu duyarsam bunu size söylediklerimi gerçekleştirmek için bir işaret sayacağım." 19 Nisan Cuma günü Cevdet Bey biraz daha değişik bir havadaydı. Herkese işleriyle meşgul olmalarını, hiçbir vukuatın olmayacağını söyleyen bir emir yayınladı. Bir haftadır şehir dışındaki bölgelerle irtibatımız kesilmişti. Oralarda neler olup bittiğinden haberdar değildik. Etrafımızın Türk siperleriyle ve askerleriyle çevrildiğini bile bilmiyorduk. Cevdet Bey'in her şeyin yolunda olduğunu söylediği gün Van bölgesinin büyük bir kasabası olan Agans yani Erciş yağmalandı ve yıkıldı. Abaciyan, Husyan ve Şalciyan gibi Erciş'in önde gelen sakinleri kaymakamdan emirler almak üzere hükümet konağına davet edilmiş. Diğer Ermeniler de sokaklardan ve evlerinden toplanmış. Karanlık bastıktan sonra geceleyin bu adamları 50'şerli gruplar halinde, elleri arkadan bağlı vaziyette, kasabanın arkasındaki nehrin kenarına götürmüş ve orada hepsini öldürmüşler. İşlerinden sadece 3 tanesi ölü taklidi yaptıktan sonra ellerini çözerek geceleyin kaçmayı başarmışlar. Bir tanesi yakınlardaki bir Ermeni köyüne giderek o köyün kaçmasını sağlamış. Diğer bir tanesi kıyıdaki kayıklara doğru gitmiş ve gemicilerin çoğunun öldürülmüş olduğunu görmüş. Diğerlerini olanlardan haberdar etmiş. Bunun üzerine gemiciler de göle açılmışlar ve Manastır Adası'na doğru kürek çekmişler. Üçüncü adamsa tamamen ortadan kaybolmuş. Harutyun Ağa Husyan 3 yerinden yaralanmış ama evine kaçmayı başarmış. Fakat Türk subaylar yaralıları sayınca ellerindeki listeye göre onun eksik olduğunu fark etmişler ve evine giderek onu da öldürmüşler. Az önce söylediğim 3 kişi hariç Erciş'in bütün erkek sakinleri öldürüldüler ve hükümetin izniyle Ermeni haneleri yani kadınları, çocukları ve malları Türkler arasında paylaşıldı. Türkler Ermeni kadın ve kızlarıyla mallarını elde etmek için evlenmek niyetiyle nişanlanıyorlardı. Cevdet Bey herkese asayişin berkemal olduğunu duyurdu. Aynı zamanda Amerikan misyonerlerine ya 50 askerlik korumayı tesislerine kabul etmeleri ya da hükümet korumasını reddettiklerine dair bir ifade imzalamaları yönünde baskı yapıyordu. Koruma gönderme meselesi üstünde daha çok duruyor, aynı sayıda askeri Alman misyonerliğine de göndereceğini söylüyordu. Amerikan misyonerleri Ermenilerin fikrini soracak kadar düşünceliydiler. Ermeniler özellikle Armenak Yegaryan bu teklifin arkasında Ermeni mahalle ve evlerini ele geçirmek için gizli bir plan görüyorlardı. Bunun için de misyonerlerin kendilerini koruyacak tek şeyin Amerikan bayrağı ve hükümetin emri olacağını anlamasını sağladılar. Aksi takdirde 5000 asker bile hükümete karşı koruma olamazdı. Bütün bunların ışığında eğer Cevdet 10 veya 12 askerden fazlasını gönderirse ateş açarak bu askerlerin Ermeni mahallesine girmelerine izin vermeyeceklerini misyonerlere bildirdiler. Bunları göz önünde bulunduran misyonerler de idare ne kadar asker gönderirse o kadarını kabul etmeye hazır olduklarını ama bu askerlerin kendilerine sağ salim ulaşmalarından sorumlu olmayacaklarını ve bundan dolayı bir çatışma başlamak istemediklerini idareye bildirdiler. Biz Ermenilerden korkmuyoruz dediler. 10 veya 12 askerin ve sizden gelecek bir emrin bizi korumaya yeteceğini düşünüyoruz. 20 Nisan Salı sabahı saat 6'da bazı Türk askerleri Van'a yarım saat uzaklıktaki Şuşans köyünden şehre gelen birkaç Ermeni kadın görmüş. Kadınlara tecavüz etmeye kalkışmışlar. İki genç Ermeni şikayet etmeye gidince de ateş açıp onları öldürmüşler. Bu olayın geçtiği yer Alman misyonerliğinden çok uzakta değildi. Dolayısıyla Alman misyonerlik müdürü Herr Spörri ve karısı olaya şahit olmuşlar. Ayrıca Herr Spörri Cevdet'e bir mektup yazarak kadınlara tecavüz etmeye kalkanların ve bu kadınların onurunu korumaya çalışan genç Ermenileri öldürenlerin Türk askerleri olduğunu söyleme nezaketini de göstermiştir. Fakat Cevdet işareti almıştı bir kere. Urpat Aru'dan, olayın geçtiği yer, raporlar gelir gelmez Aykestan'ın Ermeni mahallelerine ve etrafı Türk yerleşimleriyle çevrili pazar yeri sakinleri üzerine top ateşi açıldı. Etrafımızın tamamen kuşatıldığı anlaşıldı. Silahlı genç Ermeniler köşe başlarını tutarak Türk ya da Kürt güruhun içeri girmesine izin vermediler. Ermeni hatları aşağı yukarı 5 kilometre karelik bir alanı koruyordu. Bu alan sadece 300'ü silahlı ve az çok askeri eğitim almış kişiler, diğerleri ise tabancaları veya basit silahları olan sıradan siviller olmak üzere 700 Ermeni tarafından tutuluyordu. Savaşçılar ailelerini korumak için sonuna kadar savaşmaya kararlıydılar. Amerikalı misyonerler bile bir hükümetin görevlerine sadık kendi vatandaşlarına nasıl bu kadar alçakça ve haince davrandığını idrak edemediklerini itiraf ediyorlardı. Amerikan misyonerlerinin her zaman kalben Ermenilerin yanında olduğunu söylemek önemlidir. Yalnız evlerinin kapılarını açmakla kalmadılar, aileleri ve onların mallarını güvence altına aldılar, hastaların ve çocukların bakımıyla şahsen ilgilendiler. İstisnasız Van'daki herkes tek bir ruh gibi çalıştı. Silahı olan ve çarpışabilecek durumda olanlar, Türklerin Ermeni mahallesine girmesini engellemek için yerlerini aldılar. Çalışabilecek durumda olanlar, kazma küreği alarak savaşanların pozisyonlarını güçlendirmek için siperler ve duvarlar inşa etmeye gittiler. Küçük erkek çocuklar gözcülük yaptılar. Kadınlar ve kızlar hastalarını ve çocuklarının bakımını üstlendiler. Bunun yanında kadınlar savaşanların bütün dikiş ve mutfak işlerini yaptılar. Yaralılara bakmak amacıyla Doktor Samfani, yani Husrev Çetecihan ve Doktor Haçik'in yardımıyla bir Kızılaç kolu oluşturuldu. Düzeni muhafaza etmek amacıyla yargı, polis ve sağlık bölümlerinden müteşekkil yerel bir idare kuruldu. Bütün ay boyunca bu idare mükemmel işletildi. Amerikalılar Van'ın Türk idaresi altında hiç bu kadar iyi yönetilmediğini belirttiler. Devrimci çatışmalara bir son verildi. Sadece Ermeni askerler, Ermeni Nefsi Müdafaa Komitesi gibi ifadeler duyuluyordu. Bulundukları mevkilere Deve Boynu, Dardanel, Sahak Bey Siperi gibi isimler vermişlerdi. Savunmacı güçleri daha iyi organize edebilmek için devrimci partilerin temsilcilerinden ve hiçbir partiye mensup olmayan Ermenilerden meydana gelen bir askeri kurul kuruldu ve görevini başarıyla yerine getirdi. Bu kurul ön hatlarla irtibat halindeydi ve nereye ne zaman asker lazım olsa bu kurul gönderiyordu. Tedarik komitesi değişik mevkilerde çalışanlara yiyecek ve yatak sağlanması konusunda da iyi işler yaptı. Van'ın eski belediye başkanı Bedros Bey, Mozyan başkanlığında ve Mr. Yarrow yönetiminde yardım derneği oluşturdular. Bu derneğin amacı evlerini kaybetmiş muhtaç insanlara hayatlarını devam ettirebilmeleri için gerekli erzak ve malzemeyi sağlamaktı. Bu komitenin savaşan güçlere de büyük yardımı oldu. Yerel gazetelerden biri çatışma haberlerini basarak halka dağıtmaya başladı. K. Bucikanyan liderliğindeki öğretmen okulu bandosu savaşçıları yüreklendirmek için Ermenice asker havaları, Marseyez ve başka havalar çalıyordu. Türklerin açtığı top ateşinin şiddeti ve silahların kükremesi arttıkça bandoda daha yüksek sesle çalıyordu. Bu durum Cevdet'i Ermeni kurşunlarından daha çok çileden çıkarıyordu. Öyle ki bu öfkesini yayınladığı bildirilerde bile ifade etmekten kendini alamıyordu. Çatışmanın ilk günlerinde askeri kurul özel bir bildiri yayınlayarak Türklere bir çağrıda bulundu. Onlara birbirlerine verdikleri sözleri hatırlattılar. Ayrıca bu duyuruda şunlar da söylendi. Hükümetler değişir ama halklar daima komşu kalırlar ve aralarında düşmanlık olması için hiçbir sebep yoktur. Böylece bütün suçun Van'da bir attan başka hiçbir mal varlığı olmayan Cevdet'e ait olduğunu söylemiş oluyorlardı. O Cevdet ki atına atlayıp kaçabilirdi. Bu noktayı belirttikten sonra Türklere Cevdet'i bu kıyımdan vazgeçmesi için zorlamalık çağrısı yapılıyordu. Bu duyurunun sonucunun ne olduğunu bilmiyorum. Askeri kurul Ermeni askerlere de içki içmemeleri, düşmanın dinine küfretmemeleri, kadın çocuk ve silahsız erkeklere dokunmamaları, tarafsızlara saygı göstermeleri ve silahlı kimseleri tarafsızların binalarından içeri bırakmamaları doğrultusunda emirler vermişti. Bütün yaralıların Amerikan hastanesine götürülmesini ve sadece gerçeklerin rapor edilmesini de emretmişlerdi. Bu karanlık günler boyunca Ermeniler hayat doluydu. Herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Cevdet'in Van Ermenilerini yok edemeyeceği umudunu taşıyorlardı. Savaşçıların gösterdiği maneviyat umutsuz olanları canlandırmaya yetiyordu. Gece gündüz uyumadan düşmanla çarpışan genç erkekler gördüm. Görüşleri o kadar bozulmuştu ki fiilen kör olmuşlardı. Tedavi için Kızılaç istasyonuna taşındılar. Yine de son derece neşeliydiler. Van'ın üzerine şarapnel parçaları yağarken çocuklar sokaklarda askercilik oynuyordu. Soğukkanlı ve yetenekli lider Armenak Yegaryan daima hazır olan ve öğütler veren Aram, mangal gibi yüreğiyle Peter'le Mezyan, yorulmak bilmez gayretleri ve yaratıcı dehasıyla Bulgar Krikor, bunların hepsi yetenekli ve yetkin önderlerdi. Vanlı Ermeniler hayatlarını ve onurlarını korumak için kendilerini askeri kurulun emrine vermişlerdi. Askeri kurulda onları cesaretlendirmek için hak edenleri haçlar ve madalyalarla ödüllendiriyordu. Küçük bir kız bu madalyalardan birini alırken ben de oradaydım. Angus Zor mevzisi geri alınırken cesurca öne çıkmış, etrafı kolaçan etmiş ve Türklerin ilerleyecek Ermeni askerler için hiçbir tuzak hazırlamadığı haberiyle geri dönmüştü. Çatışmanın daha ilk gününde Türkler Ermenilerin çarpışma alanının dışında kalan bütün Ermeni evlerini yakmışlardı. Fakat Şuşans köyü ve Varak manastırı halen Ermenilerin elindeydi. Varak'taki siperleri H. Kuyumcuyan komuta ediyordu. Arada sırada orada olup bitenleri rapor etmek için Aykes Dana'da gelirdi. Bir hafta sonra civardaki bütün Ermeniler beraberlerinde kıtlık, hastalık ve korkunç haberler getirerek Şuşans ve Varak yoluyla Aykes Dana geldiler. Ermeni vadisinden gelenler Ermeni köylerinden toplarıyla birlikte peş peşe iki ordu geçtiğini söylediler. Birinci ordu aldığı her şeyin bedelini ödemiş, bu hareket insanları saklandıkları yerden çıkmaya teşvik etmiş, fakat arkadan gelen ikinci ordu bu insanları kuşatarak katletmiş. Hükümet işini o kadar iyi planlanmış bir düzen içerisinde yapmıştır ki, köyler sadece 1,5-2 kilometre ötedeki komşularının başlarına gelenler kendilerine bir uyarı olamadan katledilmişler. Köylerin bütün sakinleri kıstırılıp öldürülmüş. Kaçarak dağlara saklanmayı başaran köyler de olmuş. Ama genel olarak köylülerin pek de cesur davranmadığını itiraf etmemiz gerek. Ortak savunmaları için işbirliği yapacak durumda değillerdi. Hatta içlerinde hükümete karşı koymak istemeyenler de vardı. Şehirdekilere kıyasla cephaneleri azdı. Sadece havaya açılan ateş ailelerin şehre doğru sürülmesine yetti. Şehirdeki insanların onları küçümsemesinin nedenlerinden biri de buydu. Fakat gerçek şu ki, eğer yeterli cephaneleri ve doğru liderleri olsaydı, düşmanı Ermeni Vadisi, Gevaş ve Ahtamar'dan kolaylıkla çıkarırlardı. İlk 2 hafta boyunca hükümet erkekleri öldürdü, kadınları kaçırdı, kalanları da köy köy dolaştırarak Türk ahaliye intikamını alması için fırsat verdi. Fakat daha sonra Van'daki savunmayı yıkmak ve Ermenileri bütün erzaklarını tüketerek açlıktan teslim olmaya zorlamak amacıyla köylerden bütün sağ kalanları topladılar, Aykestan'a ve şehre gönderdiler. Şehirdekiler savunma atlarından kimsenin geçmesine izin vermiyorlardı. Onun için düşman topladığı Ermeni köylüleri geri dönenin vurulacağını söyleyerek Aykestan'a gönderdi. Aykestan'dakiler bu insanların ne kadar zor bir durumda kaldığını görerek onları içeri aldılar. Kadınlar ve çocuklar arasında oldukça fazla sayıda yaralı vardı. Kocası Türk ordusunda görevde olan ve oğlu gözlerinin önünde öldürülen Eremer köyünden bir kadın vardı. Kendi de yaralıydı. Tıpkı biri 4 yaşında diğeri 11 aylık olan geriye kalan 2 çocuğu gibi. Ne yaralı kolu askıya alınmış, küçük çocuğun dermansız bakışlarını ne de neredeyse aklını kaçırmış o kadını asla unutamam. Bütün yaralılar Doktor Usher'a teslim edildi. O da derhal tedaviye başladı. 7 çocuğunu kaybedip aklını kaçıran bir kadını da hatırlıyorum. Yere boylu boyunca uzanmış, saçlarını yoluyor, kendi kafasına toprak atıyor ve devamlı Kaiser'e sövüyordu. Sadece 50 hasta alabilen Amerikan hastanesinde 150 hasta vardı. Her boşluğu yaralılarla doldurmak zorunda kalmışlardı. Çocuklardan birçoğu kızıl humma, boğmaca ve çiçek hastalığı yüzünden ölüyordu. Çalışan ve savaşan güçlerin yanı sıra 13 bin kişiye daha yiyecek sağlamak zorundaydık. Başlarda kişi başına her gün bir somun ekmek vermek mümkün oluyordu. Fakat sonraları bunu yanında katıkla birlikte yarım somun ekmeğe düşürmek zorunda kaldık. Şehirdeki bütün öküzler ve inekler kesilmişti. Dışarıdan et sağlama ümidimiz kalmayınca köpekleri öldürmeye önerenler de oldu. Cephane kıtlığı da şiddetle hissediliyordu. Öyle ki Aykeslan'da Türklerin 1000 mermisine Ermeniler sadece bir mermiyle karşılık verebiliyorlardı. Birkaç gün sonra Türkler Şuşans ve Varak mevzilerini ele geçirdiler ve eski el yazmalarının bulunduğu Varak Manastırı'nın kütüphanesini ateşe verdiler. İşgal edilen bu köylerdeki bütün Ermeniler ve Süryaniler şehre geldiler ve yaşanan yiyecek kıtlığını ve salgın hastalıkları arttırdılar. Bu ana kadar 65-70 yaşındaki kadınlar, Cevdet ile Avusturyalı banker Ali Gardi, Signor Sibordone, Alman ve Amerikan misyonerleri arasında mektup taşıyorlardı. Bu kadınların bir ellerinde mektup, diğer ellerinde beyaz bayrak bulunuyordu. Böylece hatlar arasında güvenli geçiş yapabiliyorlardı. Bu kadınlardan biri Türkler tarafından vuruldu çünkü kadın düşüp elindeki bayrağı kaybetme şanssızlığına uğradı. Başka bir tanesi de gene Türkler tarafından yaralandı. Cevdet Türklerin başarılarını anlatarak Ermenilerin moralini bozmaya çalışıyordu ve onlara Diyarbakır'dakilerin yaptığı gibi silahlarını teslim ederek tamamen affedilmelerinin onlar için en iyisi olduğunu söylüyordu. Avusturyalı Ali Gardi'ye gönderdiği bir mektupta Cevdet şöyle yazıyordu: "Muhterem Ali Gardi, işim yok, keyfim çok." Doktor Uşır'a yazdığı bir diğer mektupta ise şöyle diyordu: "Ruslardan aldığım esirleri ve silahları majesteleri Doktor Uşer'in duvarı önünden geçireceğim. Böylece belki görür de inanır." Fakat Ermeniler Cevdet'in istediğini yapmasını engellediler. Haberleşmeyi kestiler ve hatlardan içeri mektup girişini yasakladılar. Sonra Profesör Monsieur Minasyan'ın öncülüğünde dumansız barut, fişek ve 3 tane top imal etmeyi başardılar. Bu haberler Ermeniler tarafından büyük coşkuyla karşılandı. Günde 2000 fişek üretebiliyorlardı. Ayrıca demirciler mızrak yaptılar. Böylece cephane tükendiğinde gerekli olursa mızraklarla savaşabileceklerdi. Ermeniler yeraltı lağımları kazdılar. Bu sayede bazı Türk barakalarını ve mevzilerini havaya uçurdular. Bu yolla büyük taş bir yapı olan Hamidağ kışlasını, Haç sokaktaki Poğot, telgraf ve posta binasını, Arar'daki polis karakolunun bir kısmını ve belli başlı Türk mevzilerinden biri olan İngiliz konsolosluğunu yaktılar ve yıktılar. Bu Ermenilere büyük cesaret vardı. O kadar ki bir keresinde Cevdet 44 Ermeninin tuttuğu bir mevziye 500 asker göndermek zorunda kaldı. Bu Ermeniler 3-4 saat çarpıştıktan sonra 33 ölü vererek geri çekildiler. Dul annesinin tek oğlu ve 3 yetim kız kardeşinin tek dayanağı olan Bora Zancıyan adında bir genç, hastanedeki ademelik görevinden istifa ederek siperlerde savaşmaya gitmiş. 4 askeri öldürdükten sonra kendi de ölmüş. Ölürken görevini yaptığı için Allah'a şükrediyormuş. Arkadaşlarından tabancasını ve diğer şahsi eşyalarını satarak parayı annesine vermelerini istemiş, böylece anası bu parayla kısa bir müddet yaşayabilecekti. Bu süre boyunca Rusya'daki Ermeni gönüllülere haber yollanıyor ve yardıma gelmeleri isteniyordu. Köylüler Aykeslan'a gelip de işçilerin ve savaşçıların sayısı artınca siperler hem geliştirildi hem de sayısı artırıldı. Artık 5 kilometre karelik bir alanı kapsıyordu. Türk topçusu bir hattı tahrip ettiği zaman onun arkasında ondan daha güçlü tahkim edilmiş ikinci bir hat buluyordu. Ayrıca Ermeniler bir süvari takımı da düzenlemişlerdi. Böylece her tarafa yardım gönderebiliyorlardı. Yalnız Aykeslan değil, Suriçi ve Çatak'ta başarıyla savunuluyordu. Ermenilerin sahip olduğu maneviyatı gören Amerikalılar, bunun maraton savaşlarını da geçtiğini söylemenin çok yanlış olmayacağını dile getiriyorlardı. Türk askerler, özellikle de topçular iyi atıcıydılar. Şarapnelleri tam istedikleri noktaya gönderebiliyorlardı. Komutanlarının medeni ve Hristiyan Almanlar olduğu kimin aklına gelirdi ki? Biz de bu gerçeği Van'ın düşmesinden sonra öğrendik. 9 ve 10 Mayıs günleri Van Gölü'nde gemilerin beyaz yelkenlerini gördük. İnsanlar uçuşan mermileri aldırmadan gemileri görmek için yüksek yerlere çıktılar. Bunların Türk ahalinin bir kısmını mı yoksa kaçan subaylar mı olduğunu bilmiyorduk. Ertesi sabaha kadar ateşe devam ettiler. 10 Mayıs'tan sonra çarpışma hem gece hem gündüz daha şiddetlendi. 15 ve 16 Mayıs'ta silahlar bütün insanların içinde bulunduğu Amerikan binalarına yöneldi. Çarpışma boyunca Amerikan binalarına, hastaneye, kiliseye ve Doktor Usher'ın evine daha önce de ateş etmişler ve 13 kişiyi yaralamışlardı. Ama son iki gün boyunca bombardıman yalnız bu binalarla sınırlı kaldı. Bu bombardıman sırasında Doktor Reynolds'ın evine bir mermi isabet etti ve Terzi Başyan'ın 3,5 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu. 17 Mayıs akşamı Ermeniler Toprak Kale'deki aşağı ve yukarı barakaları tahrip etmeyi başardılar. Bu onların moralini oldukça arttırdı. Fakat daha sonra Amerikalıların sevinci Ermenilerinkini bastırdı. Gece yarısına doğru yapılan kuvvetli bir hücumla Ermeniler en büyük Türk kışlası olan ve Amerikan binalarına hakim bir konumda bulunan Hacı Bekir kışlasını ele geçirdiler ve yaktılar. Gece yarısı tellallar şehri dolaşarak zaferi ilan ettiler. Bütün Türk mevzilerini ele geçirdik. Kaçtılar, dışarı çıkın. Bu duyuru üzerine Ermeniler özellikle açlıktan perişan durumda olanlar dışarı çıktılar, soymak ve yakmak amacıyla Türk mahallelerine saldırdılar. Yüzyılların intikamı alınıyordu. Ermeni askerler 24 saat boyunca bu harekete katılmadılar. Mevzilerini koruyarak düşmanın bir sürpriz yapmasına mahal vermediler. Türklerden alınan ganimet büyük ölçüde buğday, un ve ekmekten oluşuyordu. Köylü kadınlarından birinden bana ganimetini göstermesini istedim. Gösterdi. Ganimetin Türklerin Ermeni kadınlardan çaldığı giysilerden ibaret olduğunu görünce şaşırdım. Osmanlı meclis üyelerinden Muhip Efendi'nin evinde kilise ayinlerinde kullanılan bir kadeh ve Ermeni kilisesine ait diğer kutsal eşyalar buldular. Türkler o kadar paniğe kapılmışlar ki kimileri kurulu sofralarını öylece bırakıp kaçmışlar. Dünkü aç kadınlar yeni bir güçle durmadan ganimet taşıyorlardı. İncil'in 4. kitabının 7. bölümü kelimesi kelimesine tekrarlanıyordu. Erkek izciler hariç Amerikan binaları artık boşalmıştı. Öğretmenlerimizden birinin ve Neville Usher'ın yardım ettiği erkek izciler hastalara bakmak için kaldılar. Bütün şehir bir hengamenin içindeydi. Bazıları siperlere, bazıları yanmış Türk mahallelerine bakmaya, kimileri de ganimeti kontrole gidiyordu. Diğerleri ise aynı gece ele geçirilen ve üzerinde haçlı bir bayrağın dalgalandığı surları ziyaret ettiler. Ne hükümet kalmıştı ne otorite. Askerler Arark'tan Haç Sokağı kadar olan mıntıkayı askeri merkez olarak belirlediler. Bütün değerli eşyaları ve malları halktan topladılar. Kavga çıkmasından endişe ediyorlardı ama neyse ki hiçbir şey olmadı. Aykestan'ın bazı yerlerinde hala silahlı Türkler vardı. Bunlar bazı Ermenileri öldürdüler fakat sonra bulunup öldürüldüler. Ermeni askerlerin Türk kadınlarını, çocuklarını ve silahsız erkeklerini güvende olmaları için Amerikan misyonerliğine götürdüklerini görmek çok azindi. Onlara şöyle söylüyorlardı. Ağlamayın, size hiçbir şey olmayacak. Biz sadece hem bizim hem de sizin evlerinizi yıkan Cevdet'i arıyoruz. Bu kadınlara kimse dokunmadı. Bazılarının 30 ila 95 lira parası vardı. Ermenilerden bazıları yaralılarını aramak için Türk hastanelerine gittiler. Aradıklarını bulamayınca o kadar öfkelendiler ki deliye döndüler ve Türk yaralılardan bazılarını öldürerek binayı ateşe verdiler. Mr. Yarov oraya gitmemi ve kendi gelene kadar beklememi istedi. Bekledim. Manzara korkunçtu. Hükümet hastanedekilere 4 gündür ne ekmek vermiş ne de bakımlarını yapmıştı. Öyle ki bazıları bakımsızlıktan ölmüşlerdi bile. Cesetlerin arasında hala yaşayanlar da vardı. Fakat Ermeniler onlara ellerini kaldırmadılar. Amerikalılardan önce birçok Ermeni geldi, yangını söndürmeye yardım ettiler ve sağ kalanlarla alakadar oldular. Bütün bunları gören Mr. Yarrow şöyle söyledi. Ermenilerin kendilerine bu kadar hakim olabilmelerine şaşırdım. Türkler tek bir yaralı Ermeniye bile acımazken, Ermeniler Türkleri kurtarmamız için bize yardım ediyor. Böyle bir şeyi Avrupalıların bile yapacağına inanmıyorum. Hapishanedeki manzara da dehşet vericiydi. Bütün Ermeni mahkumlar katledilmişti. Prudya'nın karısı tamamen aklını kaçırmış bağırıyordu. Sevdiğimin hiç olmazsa kemiklerini gösterin bana. Türklerin yaptığı bu korkunç eylemlerin ortaya çıkması bazı Ermenileri o kadar sertleştirdi ki göze göz, dişe diş düsturunu takip ettiler. Bu diğerlerini çok üzse de. 16. ayrımın sonu. Sayfa 232.